Ayrım 24, Şeffaf, Stephen King, sayfa 197. O pazar günü hava şahaneydi. Açık, güzel, sıcak. Mavi, zarif bir yazlık elbise giymiş olan Ruth McCausland saat 1'e çeyrek kala evinden son kez çıktı. Sokak kapısını kilitledi, anahtarı yukarıdaki çiviye asmak için ayaklarının ucunda yükseldi. Bebekleri Ralph'in eski çantasına koymuştu. Çantayı sürükleyerek verandanın basamaklarından indirdi. Bobby Tremaine ıslık çalarak yoldan geçiyordu. ''Onu taşımamı ister misiniz Bayan McCausland?''
''Hayır, teşekkür ederim Bobby.''
''Peki.'' Çocuk kadına gülümsedi. Ağzında birkaç diş kalmıştı, fazla değil, birkaç tane.
''Hepimiz sizi seviyoruz.''
Ruth evet diyerek çantayı arabaya koydu. Başına birdenbire bir sancı saplandı. Ah, bunu çok iyi biliyorum.
Ne düşünüyorsun Ruth? Nereye gidiyorsun?
Bu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi.
Söyle Ruth, bebeklerin sana neler anlattıklarını bize açıkla, senden ne yapmanı istediklerini.
40 küp 40'ının da kulpu 40 küp.
Haydi Ruth, bu bizim istediğimiz şey mi, yoksa bizden bir şey mi saklıyorsun?
Ah, bunu öğrenmek isterdiniz değil mi? Bir berber bir berbere.
Bu bizim istediğimiz şey değil mi? Hiçbir değişiklik yapmadın.
Ruth bir an duraklayarak Bobby Tremaine'e baktı, sonra gülümsedi. O zaman çocuğun gülümsemesi kaybolur gibi oldu.
Beni seviyorsunuz öyle mi?
Evet, ama benden yine de korkuyorsunuz. Bunda haklısınız. Ruth usulca haydi git Bobby dedi. Çocuk uzaklaştı. Bir ara omzunun üzerinden arkaya baktı. Taze yüzünde endişe ve kuşku vardı. Ruth arabayla belediyeye gitti. İçeriye pazar günlerine özgü o sessizlik çökmüştü. Ruth'un topukları şıkırdıyor, etrafa yankılanıyordu. Çanta taşınamayacak kadar ağır olduğundan zemini cilalı koridorda silikledi. Çanta bir yılanı andıran hışırtılar çıkarıyordu. Ruth çantayı 3 kat yukarıya çıkardı, basamak basamak. Kalbi hızla çarpıyor ve sancıyordu. Dudağını ısırdı, yumuşayıp çürümüş olan 2 dişi yerlerinden çıkarıverdi. Ruth onları yere tükürdü, hışırtılı hışırtılı soluk alıyordu. 3. katın pencerelerinden içeriye dolan güneş ışıkları tozları aydınlatıyordu. Çantayı kısa ve boğucu koridorda sürükledi. Koridorun 2 yanında sadece 2 oda vardı. Kentin bütün kayıtları burada korunuyordu. Belediye binası Haven'ın beyni ise bu sessiz ve sıcak tavan arasında belleydi. Sesler etrafında fısıldayıp hışırdıyordu. Ruth bir an durup son pencereden dışarı kısa ana caddeye baktı. Cooder'ın süpermarketinin önünde belki 15 araba vardı. Mağaza pazarları öğleden akşam 6'ya kadar açıktı. Müşteriler içeri girip çıkıyorlardı. Bazıları da Haven lokantasına kahve içmeye gidiyorlardı. Birkaç araba yoldan çıkıp inmekteydi.
Çok normal gözüküyor, kahretsin, çok normal gözüküyor.
Ruth bir an kuşkuya kapıldığı için başı dönmeye başladı. Sonra Moose Richards'ın başını kaldırarak ona baktı ve elini salladı. Sanki Ruth'un 3. kattaki kirli camdan baktığını görebiliyormuş gibi. Ruth eğilerek geriledi, döndü, dipte duran saplı çengeli aldı, onunla tavandaki kapağı açtı. Çengeli bırakarak yukarıya, kuleye baktı. Saatin dişlilerinin tıkırtı ve çatırtılarını duyuyordu. Bir de uyuyan yarasaların hışırtılarını. Yukarıda pek çok yarasa vardı. Onların yıllar önce temizlenmiş olmaları gerekirdi. Ama yarasa öldürmek kötü bir işti, pahalıydı da. Saat yeniden bozulduğu zaman onu tamir etmek için yarasaları temizlemek zorunda kalacaklardı. Herhalde pek yakında olacaktı bu iş. Ruth çantanın sapını sıkıca tutarak el merdiveninden ağır ağır çıktı. Bacaklarının arasındaki çantayı sürüklemeye çalışıyordu. Çanta sarsılıyor, sıçrıyordu. Çuvala konulmuş bir ceset gibi eli çok geçmeden morarıp uyuştu. Uzun uzun inler gibi soluk alıyor, göğsünde bir şey sızlıyordu. Sonunda çevresini gölgeler sardı. Merdivenden binanın gerçek tavan arasına çıktı. Çantayı da ağır ağır yukarıya çekti. Diş etlerinin ve kulaklarının kanamaya başladığının hayal meyal farkındaydı. Ağzında kanın ekşi, bakırımsı tadı vardı. Buraya yaz sıcağında iyice kızmış olan eski tuğlaların kokusu yayılmıştı. Solda büyük bulanık bir çember vardı. Ana caddeye bakan saatin arka yüzü. Herhalde daha zengin bir kentte kulenin dört bir yanında da kadran olurdu. Ama Haven'ın belediye binası kulesinde bir tek kadran vardı. Saat 3,5 metre çapındaydı. Ruth daha geride dişli çarkların döndüklerini görüyordu. Yukarıdaki çekiç inecek, saat çalacaktı. Ruth hızla çalışmaya başladı. Hareketleri beceriksizce ve kesik kesikti. Kurgusu bitmek üzere olan bir saate benziyordu. Çantayı açtı, bebekleri teker teker çıkarmaya başladı. Mümkün olduğu kadar hızlı hareket etmeye çabalıyordu. Bebekleri bir daire oluşturacak biçimde dizdi. Kordonun ucunu saatin çanındaki çukura bağladı. Çekicin ineceği yere saat tam 3'te inecekti ve o zaman güm! Şimdi buraya oturacağım diye düşündü. Burada oturup çekicin inmesini bekleyeceğim. Birdenbire müthiş bir yorgunluk duydu ve dalıp gitti. Ağır ağır kendine geldi. Önce evde olduğunu, yüzünü yastığına bastırdığını sandı. Yatağındaydı ve bütün bunlar korkunç bir kabustu. Ama yastıkları bu kadar sıcak olamaz, ona batamaz ve kılıfları da sarsılıp solumazdı. Ruth elini kaldırdı. Parmakları kayış gibi sıcak bir gövdeye dokundu. Kemiklerin üzerinde pek az et vardı. Bir yarasa gelip omzuna tünemişti. Ruth birdenbire hayvanı çağırmış olduğunu anladı. Nasıl olmuşsa hepsine birden seslenmişti. Yarasanın kemiricilere özgü düğüm düğüm kafasını hissediyordu. Düşünceleri sezgilere bağlı kapkara ve çılgınca şeylerdi. Yarasa sadece kanı, böcekleri ve karanlıkta dolaşmayı düşünüyordu. Ruth, ah tanrım, olamaz diye haykırdı. Yarasanın yabancı pis düşüncelerinin kendi kafasının içinde sürünmeleri dayanılacak gibi değildi. Ah tanrım, olamaz, yalvarırım. İstememesine rağmen parmaklarını sıktı, yarasanın kanatlarındaki ince kemikler kırıldı. Yarasa ciyakladı, inci sivri dişlerini Ruth'un yanağına geçirdi. Şimdi bütün yarasalar cırlak seslerle bağırıyorlardı. Hepsi de Ruth üzerine sürüyle yarasa konmuş olduğunu fark etti. Yüzlerce omzuna, saçlarına, ayakkabılarına tünemişlerdi. Ruth bakarken elbisesinin önü oynayıp dönmeye başladı. Olamaz diye haykırdı yine. Sesi loş ve tozlu saat kulesinde yankılandı. Yarasalar etrafında uçuşuyorlar, tiz sesler çıkararak kanatlarını hışırdatıyorlardı. Bu hışırtı Haven'in fısıltılarına benziyordu. Ah olamaz, olamaz, olamaz! Saçlarına dolaşmış olan bir yarasa cırtlak cırtlak bağırarak çırpındı. Bir başkası Ruth'un yüzüne çarptı. Soluğu bütün tavukların ölmüş olduğu bir kümes gibi kokuyordu. Dünya Ruth'un etrafında dönmeye, alçalıp yükselmeye başladı. Yine de sendeleyerek ayağa kalkmayı başardı. Ellerini başına doğru kaldırarak salladı. Etraf yarasa doluydu. Bir kara bulut gibi çevresini sarmışlardı. Ve şimdi kanatlarının yumuşak hıcırtısıyla o seslerin arasında hiçbir fark yoktu. ''Hepimiz seni seviyoruz Ruth!'' O sesler. ''Senden nefret ediyoruz Ruth! İşlerimize burnunu sokmayacaktın!'' Nerede olduğunu unutmuştu. Ayağının hemen dibindeki açık kapağı da sendeleyerek deliğe doğru bir adım atarken saatin çaldığını duydu. Ama ses boğuktu. Çünkü çekiç yerine değil patlayıcıya çarpmıştı ve hiçbir şey olmuyordu. Etrafında yarasalar uçuşurken Ruth döndü. Şimdi hayretle açılmış gözlerinden de kanlar akıyordu. O kırmızı sisin arasından çekicin tekrar indiğini gördü. Sonra tekrar, ama dünya hala yerli yerindeydi. Ruth McCausland aslında patlayıcı değilmiş bu diye düşündü. Değilmiş ve delikten aşağıya düştü. Yarasalar kanat çırparak vücudundan havalandılar. Elbisesinin eteği sıvandı. Ayakkabısının teki uçtu. Vücudu el merdivenine çarptı. Yan döndü ve aşağıya sol tarafının üzerine düştü. Bütün kaburgaları çatırdayarak kırıldı. Ruth dönmek için kendini zorladı ve başardı. Yarasaların çoğu kapaktan girerek saat kulesinin o rahat karanlığına ulaşmıştı. Ama altı kadarı hala üçüncü katın tavanının aşağısında şaşkın şaşkın uçarak havada daireler çiziyordu. Böcek gibi sesleri o kadar yabancı ve deliceydi ki insana arı kovanlarını hatırlatıyordu. 4 Temmuz'dan beri kafasının içinde çınlayan sesler bunlardı işte. Kent sadece çıldırmıyordu, durum bundan da kötüydü. Ah tanrım, çok çok daha kötü. Boş yere çabalamıştı, patlayıcı çalışmıyordu. Ruth kendinden geçti. 4 dakika sonra ayıldığı zaman bir yarasa burnuna konmuş, kanla karışık gözyaşlarını yalıyordu. Hayır seni iğrenç yaratık diye haykırarak yarasayı elleriyle ikiye ayırdı. Duyduğu tiksinti bir sancıdan farksızdı. Yarasayı parçalarken kalın bir kağıdın yırtılmasını andıran bir ses çıktı. Yarasanın o yabancı bağırsakları kadının örümcek ağları dolanmış yüzüne düştü. Ruth çığlık atmak için bile ağzını açamadı. Çünkü can çekişen hayvan ağzına girecekti. Ah tanrım, lütfen canımı al, yalvarırım, onlar gibi olmak istemiyorum, gelişmeme izin verme. Ve sonra çekiç çana vurdu, boğuk bir patlama duyuldu, yeşil bir ışık kapağı aydınlattı, sonra da bütün dünyayı. Bir süre sonra yeşil siyaha dönüştü, saat tam 3:05 geçiyordu. Haven'da herkes yere yatıyordu. Bazıları belli belirsiz, reçelleri çıkarmanın tam zamanı diye düşünerek bodrumlarına indiler. Beat Jernigan, Haven lokantasında kendini büfenin arkasına attı, ellerini ensesinin altında kavuşturarak öylece yattı. Kamyonetinin arkasındaki şeyi düşünüyordu, muşambanın altındaki nesneyi. Saat 3:05 geçe saat kulesinin dibi patladı. Tuğlalar toza dönüşerek etrafa yayıldı. Tarlalarda müthiş bir gümbürtü yankılandı. Haven'da bütün camlar kırıldı. Troy ve Albion'un pek çok yerinde de öyle. Tuğlalardaki yırtığa benzeyen deliklerden yeşil alevler fışkırdı. Saat kulesi yükselmeye başladı. Tuğladan yapılmış gerçeküstü bir rokete benziyordu. Bir yanında bir saat olan bir füzeye, kule soğuk yeşil alevlerin üzerinde havalandı. Evet, bu alevler herhalde soğuktu, yoksa bebekler yanıp kül olurdu. Ruth McCausland'ın kolu da öyle, hatta bütün kent. Saat kulesi bu yeşil meşalenin üzerinde yükseldi. İki yanı dışarıya doğru şişmeye başladı. Patlamalar arasında saatin çaldığı duyuluyordu, 12 kez çaldı. Sonra kule o talihsiz Challenger gibi havada patladı. Etrafa tuğlalar uçtu. Benton Road sonradan zarar görmüş yerleri fark edecekti ama en kötü izler çabucak örtüldü. Uçan tuğlalar evlerin yan duvarlarını, bodrum pencerelerini, tahta parmaklıkları deldi. Tuğlalar gökyüzünden bombalar gibi yağdı. Saatin akrebi havada öldürücü bir bumerang gibi uçarak Haven kitaplığının önündeki asırlık meşalelerden birine saplandı. Duvarlar yıkıldı, tahtalar kırıldı. Sonra etrafa derin bir sessizlik çöktü. Bir süre sonra Haven'dalar ihtiyatla usul usul ayağa kalkarak etraflarına bakındılar. Kırık camları süpürüp yıkılan yerleri incelediler. Bütün kent zarar görmüştü, kimse yaralanmamıştı. Ve bütün Haven'da sadece bir tek kişi tuğla roketin havalandığını görmüştü. Bir delinin muhteşem rüyası gibi bir şeydi bu. Bu tanık Jim Gardiner'dı. Anderson biraz uyumak için yatmıştı. Gardiner zorlamıştı onu. İkisi de bu sıcakta çalışacak halde değillerdi. Özellikle Anderson. Bobby Gardiner'ın onu ilk gördüğü günkü gibi değildi artık. Biraz daha iyiydi. Ama yine de kendini çok zorluyor, tüm gücünü harcıyordu. Bir hafta önceki sıcak dalgası sırasında kaç kez baygınlık geçirmişti. Gardiner, David Brown'u aradıkları sırada Bobby'nin biraz dinlenmiş olduğunu biliyordu. Gardiner onu uyuması için ikna edebileceğini pek sanmamıştı. Ama sonra 3:15 kala Anderson, biraz yorgun gibiyim demişti. Galiba biraz kestirsem iyi olacak. Sen de bir saat uyusan. Gardner'da olur diye cevap verdi ama önce verandada biraz oturup kitap okuyacağım. İçin içinde eklemişti. O arada içkiyi de bitireceğim.
Anderson fazla oyalanma demişti. Biraz uykunun sana bir zararı dokunmaz.
Ama Gardner yine de oyalandı. İçkisini ağır ağır içti. O gürültü çiftlikle kent arasındaki tepeler ve tarlalarda yankılandığı sırada hala verandadaydı.
Ne oluyor?
Gürültü arttı. Sonra Gardner o sahneye tanık oldu. Gördüğü kabuslara yakışacak gibiydi. Ya da içkinin neden olduğu o hayallere. Belki de şimdi hezeyan halindeydi, hayal görüyordu. Evet, öyle olmalıydı. Bu ne telepatik bir yazı makinesi ne de uzaydan gelme bir şofbendi. Bu Haven'dan yükselen tuğladan yapılmış bir roketti. Gardner, ah evet, evet dostlar diye düşündü. Sonunda keçileri kaçırdım. Ama gördüğü füze patlayarak göğü yeşile boyamadan önce Gardner onu tanıdı ve hayal görmediğini de anladı. İşte Bobby Anderson'ın gücü. Atom bombalarını, reaktörleri, silah yarışını, dünyayı saran kanlı çılgınlığı sona erdirmek için kullanılacak güç. İşte orada alevden bir sütunun üzerinde yükseliyor. Kentteki delilerden birinin işi bu. Gardner dehşetle usulca ah tanrım diye fısıldadı. İşte Jim, gelecek bu, istediğim bu mu? Çünkü içerideki o kadın çıldırmak üzere ve bunu sen de biliyorsun. İşaretler ortada. O delinin eline böyle bir güç geçmesini istiyor musun ha? İstiyor musun? Gardner korkmuştu. O deli değil diye cevap verdi. Hiç değil. Gördüğün şeyin denklemi değiştirdiğini mi sanıyorsun? Hayır, değiştirmiyor. Sadece daha belirginleştiriyor. Vurguluyor. Bu gücü ben ve Bobby'den başka kim kullanabilir? Polis tabii. Her şey yolunda. Ben Bobby ile ilgileneceğim. Onu kontrol altında tutacağım. Ah harika, seni aşağılık ayyaş. Gökyüzündeki o inanılmayacak şey patladı. Etrafa yeşil alevler yayıldı. Gardner eliyle gözlerini korumaya çalıştı. Ayağa kalkmıştı. Anderson koşarak dışarı fırladı. Neydi o diye bağırdı. Ama aslında biliyordu. Gardner ani ve soğuk bir kesinlikle böyle olduğunu anladı. Kafasını hemen korumaya aldı, engelleri dikti, son iki haftada bunu başarıyla yapmayı öğrenmişti. Bu engel eski adresler, şiirler ve şarkıların tekrarından oluşuyordu ama etkiliydi. Anderson'ın ona birkaç kez garip ve şaşkın bir tavırla baktığını fark etmişti. Gardner bakar bakmaz başını çeviriyordu ama onun düşüncelerine okumaya çalıştığının farkındaydı. Anderson çabalıyor. Ama bir türlü başaramıyordu bu işi. Gardner hemen hemen 3 hafta önce 5 Temmuz'da Anderson'la çalışmaya başlayalı ilk kez yalan söyledi. Ve bunu da kafasındaki o engelin yardımıyla saklamayı başardı. Pek bilmiyorum, iskemlede uyuyakalmışım. Bir patlama duydum. Bir de parlak ışık gördüm, yeşilimsiydi. Hepsi bu kadar. Anderson onun yüzüne dikkatle baktı, sonra da başını salladı. En iyisi kente gidip bir bakalım. Gardner biraz rahatladı. Neden yalan söylediğini pek bilmiyordu. Sadece böylesinin daha tehlikesiz olacağını düşünmüştü. Ve Bobby de ona inanmıştı. Şimdi arkadaşının bu güvenini tehlikeye atmak istemiyordu. Yalnız gidebilir misin? Yani yanında birini istiyorsan tabii ben... Anderson heyecanla, hayır hayır de tamam, hemen verandadan indi. Gardner kamyonetin yokuştan indiğini gördükten sonra tekrar verandaya döndü ve kadehine bir tekme attı. Bu içki sorunu kontrolden çıkmaya başlıyordu. İçkiyi kesmenin zamanı gelmişti. Çünkü burada gerçekten acayip şeyler oluyordu. Onları görmeliydi. İnsan sarhoş olduğu zaman körleşiyordu. Daha önce de kendi kendine söz vermişti. Hatta bir süre için bu sözünü tuttuğu da olmuştu. Ama bu kez öyle olmadı. Bobby Anderson o gece çiftliğe döndüğü zaman Gardner verandada sızmıştı bile. Ama aslında Gardner Ruth'un işaretini almıştı. Endişeliydi. Bobby'ye yardım ediyordu. Ama bu bakımdan içi hiç rahat değildi. İçkiyi gitgide arttırmasının nedeni de buydu zaten. Ruth'un işaretini biraz olsun anlamıştı. Söylediği yalan da bunu gösteriyordu.
Ama belki de Ruth'u öbür başarısı daha mutlu ederdi. Ruth sesler duymuştu ama ölürken aklı başındaydı.
24. ayrımın sonu. Sayfa 204.